Ayrım 8.
Aklı evvel hoca. Buyurun Kadri Efendi, senin de aklına ihtiyacımız var. Bu iş gayri parti işi olmaktan çıktı birader. Bu bir memleket ve de memleketin namusu işi. Ondan ötürü senin de bu işte oyunu almak gerekti. Senin nasıl bir muhalif olduğunu bilmez değiliz. Bu yüzden seni şimdiye dek gerek belediyeye, gerek partimize ve partililerin kahvelerine uğratmadığımız bir başka iş. O iş başka, bu iş başka Kadri Efendi. Şimdilik muhalif muvafık demeden el ele vermenin zamanı geldi. Vereceğimiz karara senin de katılmanı arkadaşlar istedi. Anca beraber kanca beraber. Her ne emriniz varsa buyurun. Hep birlik olduktan kelli ne korku. Elle gelen düğün bayram demişler. Kararınız her neyse şimdiden he dedim gitti. Anladığıma göre bu zübükzade namussuzu üstüne bir karar alınmayacak mı? Hay babana rahmet, iyi bildin. Bak dinle Kadri Efendi, aramızdaki geldi geçtiği unut. Sen benden iyisini bilirsin, siyaset yolunda her bir söz söylenir. Zaman olur sen bana namussuz dersin, zaman olur ben sana namussuz derim. Ödeşiriz. Demokrasinin icabı bu, öyle mi değil mi? Öyle, doğru lafa hayır diyen yok. Kürsüye çıkıldı mı sen bana söversin, ben sana söverim. Fakat siyaset patırtısı bitti mi, vay kardeşim diye kucaklaşır öpüşürüz. Şimdiki durumda bu. Artık bu zübükzade belasını hem de hükümet kuvvetiyle bu kazadan sürmenin tam zamanı geldi. Yahu bu namussuz bu gece evime hükümet adamları gelecek de gizliden devlet işleri görüşeceğiz demedi mi bize? Çoluğunun çocuğunun başına söyle. Böylece demedi mi, sen de bizimle duymadın mı? Evet duydum. Bre Kadri Efendi, bu namussuz bütün bu kaza insanını hepimizi birader toptan pezevenk etti çıktı. O nasıl söz? Doğruca bir söz işte. Yahu bu gece Zübükzade'nin evi vilayetteki kulaksız durdu kadının kerhanesini geçti. Oğlanlar bir yanda, karılar bir yanda. Kucaktan kucağa gezerler, oynaşırlar. Rakı şarap sel olmuş arkadaş. Karıları anadan doğma edip oynatmadılar mı? Daha da neler? Şu rezalet Bre Efendi kasabanın ortalık yerinde olur mu? Bunu duyunca kan başıma sıçrayıp bağırdım. Eyvah, ırzımız namusumuz paymal olmuş desene. Ulan bizde hiç kan can kalmadı mı? Bıyık vurup erkek diye gezen bunca delikanlı içinde hiç mi yiğit yok ki kasabanın namusunu temizleye? Bunun üzerine kara bela olan aklı evvel hocaya, baba gayrı bana destur ver dedi, bilemedim boş geldim. Eve gidip mavzeri alayım da şu pisliği kasabanın ortasından kaldırayım. Oda kapısının önünde yığılmış delikanlılar davrandılar. Aklı evvel Bedir hoca, ''Durun yiğitler'' dedi. ''Her işin bir yolu yordamı var. Kanunu neye yapmışlar? Biz bu zübüğü buradan sürmenin yolunu bulduk. Hemen şimdilik bir mazmata tanzim olunacak. Kasabamızın ahlakını bozan böyle bir namussuzu aramızdan alırsanız alırsınız. Almazsanız bundan sonra olacakların hiçbir mesulü biz değiliz.'' diye mazmataya bir de dilekçe eklenecek. Gerek mazmata ve gerek dilekçeyi hemen şimdilik herkes imzalayacak. İlkin kaymakam uyandırılıp şöyle böyle diye anlatılıp mazmata resmen verilecek. Oradan jandarmaya. Zübükzade'nin evi bu gece basılacak. Göbek çukurlarında rakı içilen cıbıl karılarla boyalı küçük oğlanları ve misafir diye gelen gavatlar suçüstü edilip dışarı sürülecek. Ayaklarına tırmanlarını giymeye fırsat verilmeden bunların elleri artlarından iple bir güzel bağlanıp kasabamızın atlanmış yiğitlerin önünde yayan yapıldak ta vilayete sürülecek. Oraya gidesiye öğlen olur. Vilayet konağı önünde bu reziller vali hazretlerine teslim edilecek. İşte bu. Kanun varken elinle ateşi tutma. Ne dersin bu akla Kadri Efendi? Birden aydım. Bunlar ister misin bir dolap çevirsinler. Yarın bir bakmışsın Zübükzade hergelesi bunları bir yeni oyuna kandırmış. İşte o zaman biz bilemedik. Bizi Kadri Efendi olacak o azgın muhalif baştan çıkardı. Onun aklına gittik. Bizim hiç günahımız yok derler de beni okka altına düşürürler. Uygun bir akıl dedim. Ancak Zübükzade pencere perdelerini sıkıca örtmüş. Ben baktım öyleydi. Açık bile olsa üst kata çıkmışlar. Yerden görünmezler. Siz bu içerideki rezil cümbüşünü nereden, nasıl gördünüz de mazmata yapmaya kalktınız? Görülecek bir namussuzluk varsa biz de görelim. Ondan sonra mazmataya imzamız değil kalıbımızı basalım. Evet, görürsün. Namusun el verirse iyice seyredersin. Bunlar her bir şeyi tas tamam yapmışlar. Bedir Hoca'nın kara bela olan Zübükzade'nin yanındaki perdesi az aralık unutulmuş penceresinin karşısına düşen telefon direğine kedi gibi tırmanmış. İçeride olup bitenleri ayna gibi seyretmiş. Fakat kara bela olan bir türlü direğin tepesinden inmiyormuş. Aşağıdakiler ulan in derlermiş, inmezmiş. Ulan namussuz, ne gördün ki direğin tepesine çakıldın kaldın derlermiş, ses etmezmiş. Allah belanı versin, direğin sivrisine mi geçtin? Hiç değilse gördüklerini anlat derlermiş, anlatmazmış. Bunun üzerine el birliği edip kara bela oğlanı tepeden düşürmek için direği sallamaya başlamışlar. Direk gacır gucur etmeye başlamış, sallamaktan neredeyse dibinden kırılacak. Kara bela oğlan direği taze gelin sarar gibi kucaklamış ki oğlanın kolunu bacağını direkten sökmenin mümkünü yok. Direği yere yıksan gene çözülmeyecekler. Ola ki sallaya sallaya direği yere yıkıp kara bela olanın sonradan çıkmalarını baltayla budayasın da direkten kopa. Sallamışlar direği. Jandarma onbaşısı, ulan direği rahat koyun, kıracaksınız da teller kopacak, vilayetle muhabere kesilecek demiş de gençler direği bırakmış. Bu sefer taşlayalım demişler. Kara bela olan süzme bal gibi direkten sıyrılıp yere yığılmış. Allah selamet versin Murtaza Efendi sorarmış. Bre kara bela oğlum, direğin tepesinde ne gördün? Diyemem Murtaza emmi, diyemem. Niye oğlum? Hicap ederim, diyemem. Delikanlılar direğe dolanmışlarsa da kaç para, hiçbiri tepeye varamıyor. Bu köpoğlusu kalaycı Kör Nuri var ya, koşup dükkanından bir demir makara ile halat getirmiş. Kara bela olana, aman koçum hele bir tırman da sevabına şu makarayı direğin tepesine bağla. Müslümansa inan büyük sevabı vardır demiş. Kara bela garibinin dizlerinde derman kalmamış ki kedi gibi direğe sıçraya. Ha gayretle gayret kara bela direğin tepesine ipe bağlı demir makarayı takmış. Sen bu kalaycı Kör Nuri'de hüner mi ararsın? İpin yerdeki iki ucuna da bir küfe bağlamış. Tamam, küfenin içine gireni makaralı ipi çeke çeke yukarı çıkarıyorlar. Yukarı çıkan pencereden içeride her ne görüyorsa bir daha aşağı inmek istemiyor da amman ipi koy vermeyin diye yalvar yalvar yalvarıyormuş. Yukarıda durdurmacı yok, ipi çekip aşağı alıyorlarmış. Aşağı inip de küfeden çıkan, tuu Allah belalarını versin, memleketin uğurunu kaçırdı namussuzlar diye feryadı basıp doğruca kendi evine koşuyormuş. Evinde çeyrek saat 20 dakika kalan yeniden dışarı uğrayıp seyir yerine geliyormuş. Bütün bunları bir bir anlatıp, istiyorsan gel sen de gör dediler. Döküldük sokağa, direğin dibine geldi ki mahşer yeri olmuş. Kalaycı Kör Nuri'nin avucuna 5 kuruşu koyan küfeye giriyor. Demek Kör Nuri Zübükzade'yi kaptırdığı parayı işte böyle 5-5 toplayacak. Besmele çekip küfeye girdim. İpi çeke çeke beni yukarı aldılar. Bir de perdesi aralık pencereden içeri bakayım ki, amman bey ne görsem. Tuu aklına her ne rezillik gelirse hepsi var. İçeride yabancı adamlar ve avratlar. Yiyip içip keyif olmuşlar. Kimisi kahve höpürdetir, kimisi cigara tellendirir. Kimisi de kasık mancasına girişmiş. Olan biten hep birbirlerinin gözleri önünde. Aşağıdan Bedir Hoca'nın sesi geldi. Gördün mü Kadri Efendi? Aman küfeyi indirmeyin hemşeriler, gözüm seçemedi. Daha hiçbir şey göremedim dedimse de beni aşağı indirdiler. Benim ardımdan Kasap Osman, aman ben görmedim, sıram geldi mi diyerek koştu. Herifin 5. çıkışıymış, gene de görmedim der. Biz dönüp belediyeye geldik. Aklı evvel hoca bir mazmata yazdı. Hepimiz altını imzaladık. Doğru gittik kaymakamın evine. Neredeyse gün ışıyacak. Kaymakam da çekmiş kafayı, çekmiş kafayı. Az önce düşmüş döşeye. Fukara kaymakam dinelemiyor ki bizim dediğimizi anlasın. Göz kapaklarını aralayamıyor. Biz daha Zübükzade der demez herif gözlerini bile açamadan bir coşsun mu? Gene mi Zübük? Ulan bu memlekette Zübük'ten başka laf bilmez misiniz? Ben nerelere, kimlerin eline düştüm anam? Vay başıma başıma, Zübüğünüzün de sizin de. Ben ölmüşüm, ölmüşüm ben. Yaban illerde gençliğim çürüdü. Bana yazık değil mi? Koca kaymakam kapının eşiğine yığıldı. Başladı hüngür demeye. Bir ağlama tutturdu ki biz Zübükzade'yi unutup kaymakam beyin telaşına düştük. Yahu ne yapsak, kaymakamın uşağı bizim çırpınmamıza karşı, telaşlanmayın, kaymakam beyimizin huyu budur dedi. Her akşam bizim kaymakam içer içer, eyvah yaban illerde gençliğim elden gitti diye bir makam tutturur, sabahacak ağlarmış. Biz kapısını çalmadan az önce ağlaması kesilmiş de yeni uyumuş. Biz şimdilik uyandırınca sarhoşluktan uykuda olduğunu fark edemeyip kaldığı yerden hüngür demeye başlamış. Hizmetkar kaymakam beyi salla sırt edip ayakları yerde sürüklene sürüklene götürdü, döşeğine attı. Aklı evvel Bedir Hoca, öyleyse jandarma kumandanına gitmeli dedi. Bre hoca, jandarma bu, kaymakam gibi dövünüp ağlama, sopayı kaptım Allah yarattı demeden üstümüze yürür. Ne olacaksa olsun heyri, bu Zübükzade bize hep boynuz atacak mı? Bu işler namusumuza dokunmaz mı? Bu söz üzerine jandarma kumandanlığına gidildi. Onbaşıyı yatağından kaldırdık. Onbaşı uyku dalgını mazmatayı okuyunca, aman bu bir memleket vazifesi, varıp kumandana bildireyim dedi. Onbaşının bu gayretine bakılırsa onun da İbrahim Bey'den bir karın sancısı var. Hep birden kumandan evinin kapısına varıldı. Onbaşı içeri girdi, bir cigara içesiye kalmadı dışarı çıktı. Kumandan Bey mazmatayı okuyunca, aman iyi, bura insanın aklı başına geldi öyleyse, çabuk bana gedikliği çağırın demiş. Kumandan Bey Zübükzade'nin yalan dolanlarını bilirmiş de halktan bir şikayet gelsin diye beklermiş. Bizim yazılı şikayeti yorgan altında okuyunca, o Zübük alçağının aha şimdik anasını belledim diye yataktan fırlayıp giyinmiş seferi olmuş. Onbaşının dediğine bakılırsa kumandan bey çoktan beri aman elime zorlu bir iş düşse diye bekler dururmuş. Hırsızlık, mırsızlık, kavga mavga gibi ufak tefek işlere kumandanın aldırdığı yok. Kumandan jandarmalık has iş beklemekten tavlı baruta dönmüş. Neredeyse durduğu yerde ateş alacak. Onbaşı dedi ki, bu bizim kumandan Zübükzade'yi vallahi yer, çiğ çiğ yer. Askeriye işi gibi var mı? Şimendifer marka saat gibi tıkır tıkır işliyor. Gedikli kuşanmış geldi. Kumandan bey de bizim yanımızda jandarma gediklisine, şimdi Zübükzade'nin evine gideceksin dedi. Evime hükümet adamları gelecek diye milleti aldatıp hanesinde türlü menhiyatı icra etmekteymiş. Çıplak kadın oynatıp oturak alemi yapmakta, köçek oğlanlarla düşüp kalkmakta ve ne idüğü bellisiz kimseleri hanesine davetle kumar oynatmakta ve esrar içilmekteymiş. Halkın şikayeti üzerine ev basılacak. Ancak baskından önce herhangi bir yanlışlığa meydan verilmemesi için jandarma olaraktan tahkikatını icra et ve bana acele neticeyi bildir. Gedikli baş üstüne deyip yürüdü. Jandarmalar önde, biz arkalarında Zübükzade'nin evi önüne geldik. Gedikli soruşturmaya başladı. Mazmata'da yazılı olanları nereden gördünüz? Baş efendi, aha şu direğin tepesine. Bak, çıkırık makarası yaptık. Küfeyle bir bir yukarı çıkıp perdesi aralık pencereden içerideki rezilliği gördük. Ben de bir görmeliyim dedi. Baş efendiyi küfeye soktuk, ipi çektik. Baş efendi bir zaman seyre daldı. Bizim korkumuz şu ki gün ışır bunlar rezilliğe son verir, baskın da yapılmaz. Baş efendi küfe içinde direk tepesinde tünedi kaldı. İndirelim mi baş efendi diye seslendik. Baş efendi, ulan yavaş bağırmayın, herifler duyacak, indirin dedi. Hıdırlık cin doruğundan şafak sökmeye başlamış, baş efendi bizi toparladı. Beri gelin dedi. Kapı önünden epey uzaklaştıktan sonra baş efendi titreyerek konuşmaya başladı. Ağalar, gelin siz bu davadan vazgeçin. Bu evi basmak demek berbatlığımız demektir. Bizi darma duman ederler. İçeride olan rezilliği ben de gördüm. Hiç şüpheniz olmasın ki bu gece Zübükzade İbrahim Bey'in evinde hükümet misafirdir. Bre ağalar, sizde hiç mi akıl yok? Gözlerinizle gördünüz. Şu rezilliği hükümetten başka hangi kuvvet bu edepsizliği yapmaya cesaret edebilir? Bunu anca yapsa başımızdaki hükümet yapabilir. Yahu o ne kepazelik, tüh! Görünce birden anladım hükümet olduğunu. Efendi, kanunları çiğnemekten kim korkmaz? Hükümet, işte bunlar da hiç şüpheniz olmasın halis hükümet. Biz bu rezillikleri ne zamandır duymaktayız? Şükür Allah, şimdi gözlerimizle de gördük. Demek söylentiler doğruymuş ve demek rezillik şehirlerden buralara kadar yayılmış. Böylece bilin, Zübükzade İbrahim Bey'in bu gece evindekiler hükümetin ta kendisi. Başka hiçbir kuvvet bu rezilliği yapamaz, mümkünü yok. Şimdi sizden ricam şu ki siz bize şikayete gelmediniz ve siz hiçbiriniz bu rezilliği görmediniz ve duymadınız ve bize bildirmediniz. Ve biz dahi görüp duymadık, hiçbir şeyden malumatımız yoktur. Ve bu mazmata da yazılmamıştır, imzalanmamıştır ve yoktur. Böyle deyip mazmatayı cart cart yırttı. Birden aklı başına gelip, aman mazmatanın parçalarını toparlayın, hükümet aleyhinde hiçbir delil ortada kalmaya. Bu parçaları yakıp külünü de Hıdırlık doruğundan yele ya da Kamışlık çayından sele vermeli, yok etmeli dedi. Giderken de, haydi sağlıcakla kalın, ben kumandan beye raporumu vereceğim. Dilerse kumandan bey hükümetin gelmiş olduğunu vilayete bildirir, dilerse bildirmez. Gayrı ona kalmış bir iş. Kimse de ses yok, herkes bir yana döndü gitti. Ben evin kapısından girerken gün ışımıştı, horozlar ötüyor. Aradan bunca yıl geçti. O gece Zübük namussuzunun evindekiler gerçekten hükümet adamları mıydı değil miydi bilemedik gitti. Ya işte böyle bey, Zübükzade'den bizim çekmediğimiz mi kaldı? Daha da neler çekeceğimiz belli değil. Görelim Mevlam ne gösterir. Ölü toprağa serpilmiş kasabadan mektup. İlçe ortaokulunun Almanca öğretmeni bir arkadaşına şu mektubu yazıyor. Sevgili nokta nokta nokta, senden ve denizden 1342 kilometre uzakta, 1286 metrede yüksekteyim. İki gün bir gece süren tren yolculuğundan sonra bir cumartesi sabahı nokta noktaya geldim. Tatil günlerini vilayet merkezinde geçirip buralarını görmem belki daha akıllıca bir iş olurdu. Ama bir ayak önce Almanca öğretmeni olarak atandığım ilçeye kavuşmak için öyle sabırsızdım, öyle heyecanlıydım ki vilayette kalamadım. İlçe ile il arasında yalnız bir kaptı kaçtı, haftada 3 gün işlermiş. Ben tam zamanında gelmişim. Öğleden sonra Kanarya sarısı hurda bir kaptı kaçtıya bindik. Burada ilkel bir yaşayışın içine düşeceğimi biliyordum. Buna önceden hazırlıklıydım. Daha şaşılası bir şey söyleyeyim mi? İçimden bunu istiyorum da. Kendimi büsbütün ülkücü göstermem de doğru olmaz. Biraz da içimde merak vardı. Bu duygumu şimdi sana yazarken bile utanıyorum. Avrupalı, Amerikalı bir zengin turistin bir uzak doğu, bir Afrika içi şehrini merak ettiği gibi insanın kendi yurdundan bir ilçeyi merak etmesi ayıp değil mi? Balta girmemiş ormanlarda aslan avına çıkan uygar ulusların heyecan arayan gezginleri, nasıl içten içe bir boğa yılanına kovalanmak, nasıl yamyamların eline düşmek, yurtlarına dönünce heyecanla anlatacakları türlü serüvenler yaşadıktan sonra kurtulmak isterlerse, bizim de içimizde daha yola çıkarken işte böyle bir gizli duygu var. Bu duyguyu şimdi burada daha iyi anlıyor da utanıyorum. Buralarda hep şaşılası, hep kötü, hep ilkel şeyler görmek için hazırlıklı gelmişiz. Her gördüğümüz şeye aa diye ağzımızı açıp şaşacağız. Sonra da birbirimize yazdığımız mektuplarda bunları bire bin katarak ballandıra ballandıra anlatacağız. Neden böyle düşünüyorum da sonra kendi kendime bizden öncekiler hep böyle yapmışlar, bizi de böyle alıştırmışlar, gelenek kurmuşlar da ondan diyorum. Umarım ki bir Fransız, bir İngiliz, bir Amerikalı bile bizim yurdumuzun köyünü, bucağını, bizim bu duygularımızla dolaşmaz. Kendimizi kendimize yabancı sayıp bir uzak ilçemizde, atlaslara, coğrafya kitaplarına girmemiş, bilinmedik bir ülke keşfetmek aptallığı içindeyiz. Hoş, yeni geldiğim bu ilçede beni şaşırtacak şeyler, olaylar benim önceden sandıklarımdan daha çok. Benim kızdığım önceden bunlara hazırlıklı olmamız, buralara şaşmaya hazırlıklı gelişimiz. Kötü, geri, ilkel bir şey gördük mü sanki içimizde batmış bir kent yıkıntılarında İsa öncesi bir kral mezarı bulmuş arkeoloğun sevincini duyuyoruz. Ben de bu duygulardan uzak kalamamışım. İlçeye cumartesi günü geldiğim için pazar gününü burada kimseyle tanışmadan, kendimi tanıtmadan geçirmeye kararlıydım. Yol yorgunluğu beni bitirmişti. İlk işim bir otel aramak oldu. Aramak boşuna bir söz. Burada hiçbir şey aranmaz. Aranmadan her şey önüne çıkıverir. Ancak 400-500 metre süren bir şosayla küçük bir alanın çevresinde her şey toplanmış. Bunların gerisinde evler var. İlçenin tabelalarındaki otel yazısından başka hiçbir şeyi otel olmayan iki oteli var. Birinin adı Turistik Palas Oteli, öbürünün adı da Modern Palas Oteli. Yol boyunca kaptı kaçtıyla gelirken uğradığımız, içinden geçtiğimiz, durakladığımız başka ilçelerdeki otellerin de çoğunun tabelasına Palas eklenmişti. Otellerden birinin adına neden turistik eklenmiş diye şaşma. Çünkü içinde kaç yıl yaşayacağımı bilmediğim bu ilçe, Türkiye-İran transit yolu üzerindedir. Ortasından bıçak gibi keserek geçtiğimiz kasabayı ikiye bölen yoldan, tozu toprağı havalandırarak durmadan gelen geçen özel otomobiller, kasabanın toprak damlı evlerini kat kat toz tabakası altında bırakıyorlar. İlk bakışta insanlar bile uzun zamandır yattıkları topraktan daha yeni kalkmışlar da, üstlerini başlarını silkelemişler gibi görünüyor. Derileri, bakışları bile tozlu dumanlı. Bu toz toprak altında uyuklayan kasabayı böğrüne saplanıp geçmiş transit yolu bile derin uykusundan uyandıramamış. Parmaklarımı topraklara geçirip ellerimi derinlere daldırıp, kollarımla yolları tepeleri tutup, bütün bu kasabayı sarsıp sallayacağım, onları tozlarından silkeleyip uyandıracağım sanıyorum. 15-17 yaşlarındayken içimiz içimize sığmaz da, nasıl duvarları kapıları yumruklar tekmelerdik, şimdi işte kendimi öyle güçlü duyuyorum. Transit yolunu ilçe için büsbütün de yararsız sanma. Bu yol hem Fransızca yazılışıyla restoran kelimesini ilçeye sokmuş. İkisi otellerin altında olmak üzere 3 aşçı dükkanı var. Üçünün de tabelasında restoran yazılı. Yalnız birinde N, birisinde de S harfi baş aşağı ters yazılmış. Karayolundan İran'a, İran'dan bu yana geçen İngilizler, Almanlar, Amerikalılar tam ilçeden geçerlerken karınları acıkırsa tabelalardaki restoran yazısını görüp arabalarını durduracaklar. Bu arabaların burada durduğu yok ki aşçıya, otelciye para bıraksınlar. Daha önce içinden geçtikleri ilçelerde, palas otellerde, restoranlarda boyların ölçülerini, güzelce derslerini almış olacaklar ki, kasaba içinden kurşun hızıyla geçip gidiyorlar. Arabaları bozulanlar ister istemez kalıyorlar. Kış değilse arabaların içinde geceliyorlarmış. Bu transit yolunun ilçeye bir yararı daha olmuş. Burada ilk günü kiminle görüştümse cebinden Amerikan cigarası çıkarıp ikram etti. Hele delikanlılar Amerikan cigarasına bayılıyorlar. İlçenin esnafı buradan geçen yabancılar para bırakacaklar diye bekleye dursun. Delikanlılar arabaları durdurup turistlerden Amerikan cigarası satın alıyorlarmış. Amerikan cigarasının en ucuzu bizim en pahalı cigaramızdan 4 kat daha çok paraya alınabiliyor. Ama Amerikan cigarası ikram etmenin fiyakası başka oluyor. Memurlar da Amerikan cigarasına özeniyorlar. Delikanlılar satın aldıkları cigaraları başkalarına daha pahalıya satarak para kazanıyorlar. Transit yolundan geçenler Alman da olsa, İranlı da olsa yanlarında Amerikan cigarası bulunuyor. Buralılar Amerikan cigarasını yalnızken içmiyorlar, toplu olunca içiyorlar. Daha çok ikram cigarası. Şimdilik anlayabildiğim Amerika uygarlığını önce sigarasıyla yaymaya başlamış. İlçenin iki otelinden biri alan üstünde, öbürü 50-60 adım daha uzakta. Turistik palas otelini hiç gözüm tutmadığı için daha iyi görünen modern palas oteline gittim. Otelin 4 odası var. Odanın birine 6, ikisine 4'er, birine de 2 karyola koymuşlar. Bana otelin en iyi odası olan 2 karyolalı odayı verdiler. Helaya girince niçin, ne yapmak için buraya girdiğimi unutup dışarı çıkmak zorunda kaldım. Elbiselerimle yatağın üstüne uzandım. Ama kokudan duramadım. Aşağı indim. Otelin altında bir yanda kahve, bir yanda ahçı var. Kahvede bulunan otelciye yatak çarşaflarını, yorgan, yastık üzerini değiştirmelerini rica ettim. Bir arkadaşım hem de bir vilayet merkezinde büyük bir otelde kalıyormuş. Yatak çarşafının değiştirilmesini istemiş de, "Beyim, daha geçen hafta değiştirdik, temizdir, anca 3 kişi yattı," demişler. Bana böyle söyleyen olmadı. Yağmurdan, sıcaktan yol yol çatlamış kara boyalı kontrplak üstüne beyaz boya ile acemice restoran yazılı yere girdim. Burası ilçedeki 3 lokantanın en iyisiymiş. Toprak taban basıla basıla beton gibi olmuş. Düşmeden üstünde durabilmek için 3 sandalye değiştirdim. Ya toprak tabanın eğri büğrülüğünden ya da sandalye bacaklarının eşit uzunlukta olmayışından sandalyelerin üstlerinde dengeli oturamamıştım. İlk gördüğüm yer oluşundan mı bilmem, her şeye, en ince ayrıntılarına dek dikkat ediyorum. Lokantada 6 masayla bir de çok uzun bir masa var. Aralıklı masa tahtaları üstüne kim bilir kaç yıldır yağlar, yemekler döküle döküle pırıl pırıl şimşirleşmişler. Bir çocuk kirli bir paçavrayla masanın üstünü sildi. Yemek tencerelerinin durduğu yere gittim. Ağızları açık tencereler, tepsiler sıra sıra dizilmiş. Hepsinin üstüne siyah bir tül örtülmüş, dantelli gibi bir tül. Elimi oynatınca yemeklerin üstündeki siyah tül kendiliğinden havalandı, şaşırdım. Benim kara tül sandığım kara sinek yığını değil miymiş? Sinek bulutu içinde kaldım. Ayıp olur diye lokantadan çıkamadım ama yemekleri de yemedim. Yemiş gibi yaptım. Dibi yosun bağlamış, ağzı kırık sürahi içindeki su kirli yeşile çalıyordu. Su içerken alt dudağım bardağın dış kenarına sürülmesin diye iki dudağımı birden bardağın içine sokup suyu içtim. Lokantadan çıkıp ilçeyi şöyle bir dolaştım. Bir özel arabadan çıkan esmer bir adam polis memuruna bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. El kol hareketlerinden bir şikayeti olduğu belliydi. Onları 5-10 kişi çevrelemişti. Ne olduğunu anlamak için ben de sokuldum. Esmer, kısaca boylu, 45 yaşlarında, simsiyah bıyıklarının ucunu yukarı vurmuş bir adam bana "Her zaman olur bey," dedi, "her zaman olur."